Ayrım 5. Şafakta yanan mumlar. Serpil Ural. Sayfa 76. Şafak töreni. Peki gözlerini ovuşturarak kalktı. Daha karanlık dedi bilinçsizce, karşı koyar gibi. Elbette dedi annesi. Şafak törenine gidiyoruz. Şafaktan önce, yani karanlıkta orada olmalıyız ki törene katılabilelim. Sonra gece yatmadan önce hazırlayıp odadaki tek koltuğun üzerine koyduğu giysilerin birkaçını kızına uzattı. Haydi giy şunları dedi. Deniz kıyısı daha da soğuktur. Peggy annesinin verdiği uzun yün çorapları giydi. Üstüne pantolonunu, onun üstüne de kazağını. Lahana gibi oldum diye söylendi kat kat. Aynı dakikalarda bir üst kattaki odasında Zeynep de kat kat diye söyleniyordu içinden. Soğan gibi giyinmem şart mı? Pınar öğretmen, deniz kıyısında güneş doğmadan en az 2 saat kalacaksınız. Gecenin ve denizin soğuğunda demişti. Aman Zeynep, neyin varsa üst üste giy de üşümeyesin. Annenden zorla izin aldık. Bir de hastalanırsan ne deriz? Zeynep bir yandan ne bulursa hızla üst üste giyiyor, bir yandan da öğretmenin sözlerini düşünüyordu. Giyinmesi bitince aşağı indi. Annesi çoktan kalkmış, şafak törenine gidecek müşterilerine çay kahve yetiştirmeye çalışıyordu. Peggy ve Norma kahvaltılarına yeni başlamıştı. Zeynep'in geldiğini görünce sevindiler. Masalarına oturup onlarla birlikte yemesini istediler. Herkesin heyecanlı olduğu açıkça görülüyordu. Çabucak kahvaltı edip katılacakları turist grubunun otobüsüne gitmek için sokağa çıkarken Emine kızının kapının dışına kadar geçirdi. Konak pansiyondan sokağın başına yürümek 2 dakika bile sürmezdi. Köşeyi dönünce az ileride duran Murat'ı gördüler. Genç rehber onlara el sallayarak bir pansiyonun önündeki mavi yeşil çizgili otobüsü işaret etti. Gecenin bu son saatlerinde sokak gündüz gibi kalabalıktı. Ellerinde fotoğraf makineleri, su şişeleri, el fenerleri, kalın hırka ve ceketleri olan her yaştan Avustralyalı ve Yeni Zelandalı otobüslere, minibüslere biniyordu. Bazıları şafak törenine İstanbul'dan kiraladıkları Türk plakalı otomobillerle gitmeye hazırlanıyordu. Peki Zeynep ve Norma Murat'ın gösterdiği otobüse girip oturdular. Birkaç dakika sonra tamamen dolan otobüs rehber Murat'la binince hareket etti. Gelibolu'ya doğru gitmeye başladılar. Toprak yollardan ilerleyip Kemal yerini geçtiler. Anzak koyu yazan levhanın gösterdiği yöne sola saptılar. Bir süre daha ağaçların arasından gittiler. Peggy cam kenarına oturmuş, meraklı dışarı bakıyordu. Yanında oturan Zeynep de daha önce hiç bu saatte geçmediği ama yabancısı olmadığı yerlere aynı ilgiyle seyrediyordu. Az sonra yolun sağına park edilmiş araçlar ve gittikleri yöne doğru yürüyen insanlar gördüler. Buradan ilerisi park etmiş, otobüs ve arabalarla dolu olduğu için onlar da inip yürüyeceklerdi. Rehberlerinin dediğine göre zaten hemen hemen tören yerine gelmiş sayılırlardı. Otobüsten inince Zeynep de Peggy de kat kat giyinmiş olduklarına sevindiler. Denizden gelen esinti havayı daha da serinletiyordu. Kalabalığa katılarak yürümeye başladılar. Birbirlerini kaybetmelerinden korkan Norma hemen arkalarından geliyor, zaman zaman ikisinin omuzlarından tutarak kalabalığın arasından birlikte geçmelerini sağlıyordu. Sonunda şafak töreninin yapılacağı Arıburnu mezarlığına geldiler. Burası 1915 yılında Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen askerlerin böyle bir saatte çıkarma yaptıkları koydaydı. Zeynep gördüğü kalabalık karşısında şaşırdı. Bu kadarını beklemiyordu. Törenin başlamasına en az 2 saat olduğu halde kıyıdan 40 metre içerideki tören yerine kadar olan alan iğne atılsa yere düşmeyecek kadar doluydu. Saat kaçtan beri buradaydı bu insanlar? Gecenin soğuğuna karşı iyice giyinmiş, bazıları battaniyelere sarılmış bekliyorlardı. Aralarında belki hiç yatmayıp geceyi burada geçirmiş olanlar da vardı. Norma, Peggy ve Zeynep'in çevresini etten örülmüş bir duvar sarmış gibiydi. Daha fazla ilerleyemeyeceklerini anlayıp oldukları yerde kaldılar. Peggy ile Zeynep yan yana, Norma kollarını arkadan iki kızın da omuzlarına dolamış olarak. Bulundukları yer kalın kordonlarla çevrilmiş 700 metrekarelik tören alanının yan tarafındaydı. Aşağıda solda deniz, sağda ise dik bir tepe vardı. O yoğun insan kalabalığı kıyıdan tören alanını çevreleyen kordonlara kadar uzanıyordu. Kordonların öte tarafında ise düzeni sağlamak için Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerler duruyor, zaman zaman törenin başlamasını bekleyen bu hareketsiz kalabalıktan kişilerle konuşuyorlardı. Şafak töreni saat 5.30'da başladı. Önce Avustralyalı bir subay mikrofona gelerek tören programını, sonra bir papaz ilk duayı okudu. Birkaç kişi daha 25 Nisan çıkartmasının ayrıntılarından, anlamından söz ettikten sonra tekrar dua edildi. İşte o sırada kıyıyı dolduran onca insan ellerinde tuttukları mumları yaktılar. Bir anda yüzlerce minik ışık, titreyen pırıltılar saçmaya başladı. Koyu lacivert gölgeler üzerinde parlak, sarı delikler açılmış gibiydi. Birden beliren bir ateş böceği, ordusu da denebilirdi buna. Işık damlalarının yarattığı bu eşsiz tablodan etkilenmemek elde değildi. Görüntü karşısında duyulan hayranlık, savaşta ölenleri anmanın üzüntüsüne karışırken gün ağarmaya başladı. Duayı okuyan papaz, "Onları her gün analım," dedi. Son olarak savaşa katılan ülkelerin marşları çalındı ve o ülkelerin büyükelçileri tören alanındaki anıta birer çelenk koydu. Şafak töreni saat 6.30'da bitti. Güneş yükseldikçe bulundukları kıyı, doğa ve dört bir yanlarını saran insanlar, ayrıntısız gölgeler olmaktan çıkıp belirginleşiyordu. Tören yerinden ağır adımlarla ayrılarak dağılan kalabalığa ayak uydurdular. Otobüsün yanına kadar pek bir şey konuşmadan geldiler. Herkes törenin etkisi altındaydı ve yıllar önce buraya denizden gelip aylarca savaşan, belki ölen, belki geri dönen akrabalarının, dostlarının anılarıyla doluydu. Otobüsün yanında toplandıkları zaman Murat, bundan sonraki törenin Gelibolu Yarımadası'nın en ucunda, Çanakkale Boğazı'nın girişinde bulunan Çanakkale Şehitler Abidesi'nde yapılacağını, fakat o tören için daha 3 saat beklemeleri gerektiğini duyurdu. Şimdi otobüsle oraya gideceklerini, isteyenlerin otobüsün içinde bekleyebileceğini, isteyenlerin ise çevreyi dolaşabileceğini söyledi. Otobüsteki yerlerini aldıktan sonra abideye gitmek üzere yola çıktılar. Aynı yöne giden çok sayıda minibüs, otobüs ve otomobilden meydana gelen konvoyun bir parçasıydılar. İnişli çıkışlı toprak yollardan ilerlerken sarsılan otobüs, gece hemen hemen hiç uyumamış olan Zeynep ve Peggy'nin 1-2 dakika içinde uykuya dalmasını sağladı. Abidenin yakınındaki otoparka geldiklerinde her ikisi de mışıl mışıl uyuyordu. Norma kızları uyandırmaya kıyamadı. Zaten törenin başlamasının daha çok vardı. Kendisi de otobüste oturup beklemekten yanaydı. Çantasına almış olduğu krakerlerden birkaç tane yiyerek açlığını bastırdıktan sonra dışarıyı seyretmeye koyuldu. Şafak töreninin yapıldığı Araburnu mezarlığından buraya gelen otobüs, minibüs ve otomobiller birer ikişer park yerine sıralanıyor. Bu taşıtlardan inen genç, yaşlı pek çok kişi Çanakkale Şehitler Abidesi'ne doğru yürüyordu. Norma, türlü renklerde giysiler içindeki bu insanlara bakarken yavaş yavaş göz kapakları ağırlaştı. Ayrıntıları seçemez oldu. Otobüs penceresinin önünden geçenleri yalnız birer şekil ve renk olarak görmeye başladı. Giderek bu renkli şekiller belirsizleşti, silindi ve Norma da Peggy ile Zeynep gibi uyudu. Gerçek mi? Birden kıpkırmızı alevler göğe yükseldi. Bir patlama duyuldu. Ardından bir patlama daha. Sanki dünya tersine dönmüş, yerden göğe bir şeyler yağıyordu. Toprak yağıyordu. Denilen yerden göğe toprak fışkırıyordu. Dikkatle bakan gözler, bu ters yağışın içinde tahta parçaları, insan parçaları görebilirdi. Bu görüntüler belki bir dakika, belki daha az sürdü. Seyredenlere birkaç saat gibi uzun geldi. Yavaş çekim, bir film izliyorlarmış gibi. Sonunda doğa yasaları yer çekimi kazandı. Göğe doğru fışkıran her şey yere döndü. İnsan parçaları, kollar, bacaklar, yanmış gövdeler ve silah parçaları. Gelibolu Yarımadası'nın orasına burasına düştü. Toprak üstüne serpilip kaldı. Az önce kıpkırmızı olan gök, garip sarı bir renk aldı. Patlama gürültüsünün ardından her yeri yoğun bir sessizlik kapladı. Çok sürmedi. İnceden inceye inlemeler, telaşlı koşuşmalar, kuru toprak üzerinde asker postallarının çıkardığı rap rap sesleri duyuldu. Zeynep kendisini koşan askerlerin arasında görüverdi. Nereye gittiğini bilmeden o da onlarla birlikte koşmaya başladı. ''Nereye koşuyorsunuz?'' diye sordu yanından geçen üstü başı yırtık pırtık bir askere. ''Siperlere'' diye yanıtladı asker. ''Bir patlama daha olmadan siperlere varmalıyız.'' ''Ya şu yerde yatan ölüler, yaralılar, onları bırakacak mıyız burada?'' ''Ölüleri evet, yaralıları çekip alıyoruz yanımıza, görmüyor musun?'' Zeynep askerin gösterdiği yöne baktı. Yanında koşan gibi üstü başı perişan bir asker, yerde yatan yaralı bir eri sırtına almaya çalışıyordu. Az sonra sırtındaki yaralıyla koşan arkadaşlarına katıldı. Zeynep bu askerin ayaklarının çıplak olduğunu gördü. Şaşırdı. Ne sırtındaki yük, ne ayakkabısı soluş hızını kesiyor. O da en az ötekiler kadar hızla siperlere doğru koşuyordu. Zeynep de kendine bir siper atıverdi. Uzun, oldukça derin bir çukurdu burası. İçinde bir dolu asker heyecanlı heyecanlı konuşuyor, kimileri tüfeklerini dolduruyor, kimileri yaralı arkadaşlarına yardım etmeye çalışıyordu. Bıyıklarının sivri uçları yukarıya doğru kalkık biri Zeynep'e çok tanıdık gözüktü. Hemen yanına yaklaşıp, ''Hasan dede'' diye seslendi. ''Hasan dede sen misin?'' Kısa bir süre dikkatle Zeynep'e bakan genç asker, ''Zeynep'' dedi sevinçle. ''Zeynep, gözlerime inanamıyorum. Ne kadar büyümüşsün.'' ''Ama sen çok gençsin Hasan dede. Evdeki fotoğrafından bile gençsin.'' Gerçekten Hasan dede dediği bu asker dedesi değil. Ancak okulda kendisinden birkaç sınıf büyük arkadaşlarından biri olabilecek yaşta gözüküyordu. Üstelik tek kollu da değildi. ''Elbette'' dedi genç asker. ''Sen uyurken beynin sana düşünde 1915 yılını göstermek istedi. Ben o yıl öyle gençtim ki, bak işte bütün arkadaşlarım da öyle.'' Zeynep çevresindekilere daha dikkatle baktı. ''Peki neden üstleri başları yırtık pırtık?'' diye sordu. ''Ordu yokluk içinde. Yıllardır pek çok cephede çarpışıyoruz. Eskiyen üniformaları yenilemeye ne zaman ne de devletin gücü yetiyor. Bak, birçok askerin giyecek postalı bile yok. Silahlar da yetersiz. Bu savaş sürerse İstanbul'daki müzelerden silahları çıkartıp askere dağıtacakları söyleniyor. Kim ne bulursa onu giyiyor artık. Eline ne geçerse onunla savaşıyor. Kazma, kürekle bile düşman üstüne gidenlerimiz oldu.'' ''Akıl almaz bir şey bütün bunlar,'' dedi Zeynep. ''Akıl almaz bir savaş bu,'' diye tekrarladı genç asker. ''Silahımız, giyeceğimiz, yiyeceğimiz olmasa da kazanmak zorundayız. Aylardır şu kıyıda yerleşmiş oturan düşmana söküp atamazsak, hem vatan gider elimizden hem de özgürlük.'' O anda bir patlama daha duyuldu. Yer sarsıldı, siperlerin içine gökten toprak yağdı. Her yeri bir toz bulutu kapladı. Kimse kimseyi göz gözü görmez oldu. ''Hiçbir şey göremiyorum,'' dedi Peggy. Çevresi kapkaranlıktı. ''Gözün alışınca görürsün,'' diye yanıtladı bir erkek sesi. ''Dur sana ışık yakayım.'' Bir kibrit çaktı önce. Belli belirsiz bir gaz lambası gözüktü. Sonra lambanın fitiliyle kendine uzanan kibritten ateş aldı. Titrek bir ışık parladı. Giderek güçlenip çevreyi aydınlattı. Peggy ilgiyle göz gezdirdi bulunduğu yere. Duvarları toprak, tabanı toprak. Çok büyük bir odaydı burası. Yerde birkaç sedye duruyordu. Karşı köşede, üzerinde kırmızı bir haç bulunan kutular üst üste yığılmıştı. Onların yanında, içinde ne olduğunu anlayamadığı paketler vardı. ''Burası neresi?'' diye sordu. ''Hastane mi?'' ''Hayır,'' dedi bir eliyle gaz lambasını tutan asker. Kısa kollu, açık kahverengi bir gömlek ve kısa bir pantolon giymişti. Dizine kadar gelen çorapların altındaki kalın tabanlı botlar da aynı renkti. Elindeki gaz lambasını duvardaki kancaya asarken, ''Burası ilk yardım merkezinin deposu,'' diye yanıtladı Peggy'nin sorusunu. Aynı anda güçlü bir patlama duyuldu. Oldukları yerde sallandılar. Ardından bir patlama daha. Peggy korkuyla çevresine bakınıp, ''Buradan kaçabilir miyim?'' diye düşünürken, genç asker hiçbir şey olmamış gibi sakindi. ''Korkma,'' dedi Peggy'ye. ''Burası çok güvenlidir. Duyduğun patlamalar buradan uzakta. Siperlerin orada.'' Peki söylenenleri tam anlamamıştı. Genç asker, ''Siperlerde savaşıp burada yaşıyoruz.'' diye sürdürdü konuşmasını. 2-3 haftadır çarpışma yok. Bugün gene başladı. Birkaç saate kalmaz ilk yardım merkezine yaralıları getirirler. Daha sonra ağır yaralı olanları sedyelere, gemilerle taşırız. Gemiler onları adalardaki hastanelere götürür. Peggy'nin gözleri yavaş yavaş loş ışığa alıştı. Şimdi, içinde bulunduğu bu yerdeki başka ayrıntıları da seçebiliyordu. Az ötesinde yığınla battaniye vardı. Küçük tahta bir masa ve yanındaki açılır kapanır tabureyi ayırt edebildi. Peggy'nin masaya baktığını gören asker, ''Ben de eve mektup yazacaktım,'' dedi. ''Dün başladım ama bitmedi. Burada olanları anlatsam anlayamazlar. İyiyiz, hoşuz, merak etmeyin demek de artık bana saçma geliyor. Elim varmıyor yazmaya. Oysa herkes mektup bekliyor, biliyorum.'' Peggy masaya yaklaştı. Gaz lambasının titrek ışığı bu köşeyi iyi kötü aydınlatıyordu. Üzerinde yalnız günün tarihi yazılı, boş mektup kağıdı ve adres yazılmış bir zarf masanın ortasında duruyordu. Zarftaki isim Mary Ellen idi. Yani büyük anne Tilly'nin annesinin adı ve kızlık soyadı. Peki gözlerine inanamayarak tekrar bu garip ortamda karşısına çıkan askere baktı. Anlaşılan bu genç adam büyük dede Frank idi. Mary Ellen'la daha lisede okurlarken arkadaş olduğunu biliyordu peki. Orduya yazılıp Avustralya'dan ayrılırken Frank Mary'e kendisiyle evlenmeyi düşündüğünü söylemiş, Mary de onun dönüşünü bekleyeceğine söz vermişti. Demek bu genç asker büyük dede Frank idi. Peki ya Morris amca? Deyiverdi peki. Aklından geçen ağzından çıkıverdi. Morris mi dedin? Diye sordu Frank kulaklarına inanamayarak. Morris'i yazmış mı oraya? Telaşla masaya yaklaşıp üzerinde yalnız günün tarihi yazılı boş kağıdı eline aldı ve dikkatle baktı. Yazmamışım, dedi kendi kendine konuşarak. Peggy'nin varlığını unutmuş gibiydi. Daha doğrusu yazamadım. Nasıl derim Morris öldü diye. Son dakikalarında yanındaydım. Yapabileceğim bir şey yoktu. Öyle çaresizdim ki kardeşim ölürken. Nasıl anlatabilirim bunları? Nasıl anlayabilirler? Türk siperlerine dalıp karşımıza çıkanları öldürdüğümüz bir gündü. Tüfek, sünge her ne olursa kullanıyor, yüz yüze vuruşuyorduk. Morris'in öldürmeye çalıştığı bir Türk direndi. Ölürken süngüsünü sapladı kardeşime. Son gücüyle. Bu dünyadan ayrılmadan kendisine düşen görevi tam olarak yapmak istiyordu sanki. Morris'i düştüğü yerden kaldırmaya çalıştım. Çevirip sırt üstü yatırdım. Üstü başı kan içindeydi. Yüzünden acı çektiği anlaşılıyordu. Şaşkın şaşkın gözlerime baktı. Elini uzatıp bana tutunmak istedi. Kalkmayı denedi ama öyle güçsüzdü ki. Kıpırdama, şimdi seni ilk yardım merkezine taşırız. Yaralarını sararlar dedim. Oluk gibi kan akıyordu hala yaralarından. Kucaklamaya çalıştım, taşımaya çalıştım Morris'i. Neden her yer karanlık diye sordu bana. Ne diyeceğimi bilemedim. O anda yanı başımda sedyecileri gördüm. Onu hemen sedyeye yatırıp ilk yardım merkezine doğru koşmaya başladılar. Frank sustu. Daha fazla anlatmak istemedi. Boş mektup kağıdına baktı kaldı bir süre. Peggy'yi artık görmediği kesindi. Gaz lambasının olduğu duvara yürüdü. Lambayı söndürdü. Çevresindeki her şey gibi Peggy de yoğun bir karanlığa gömülürken Frank'in gene kendi kendine konuştuğu duyuldu. Ben de onun gibi karanlıkta kalmak istiyorum artık. Ancak o zaman onu yakınımda sanıyorum. Bunları evdekilere yazsam anlayabilirler mi? Bir ölüyü özleminin çaresizliğini, onların da yaşamasını istemiyorum. İstemiyorum, istemiyorum diye tekrarladı aynı ses karanlığın içinden. Tanrım, kardeşimin ölmesini istemiyorum. Yalvaran ses, koşan askerlerin postallarından çıkan rap rap seslerine karıştı. Bayır aşağı koşmakta olan askerler, az ilerideki ilk yardım merkezine sedyeler dolusu yaralı taşıyordu. Sabahın erken saatleriydi. Denizden soğuk bir rüzgar esiyor, çalılıklarda ağaçların dalları arasında uğulduyordu. Gökyüzünde toplanan koyu renkli bulutlar, az sonra yağacak yağmurun habercisiydi. Yağmur yağdığı günler her şey güçleşiyordu. Siperlere su doluyor, tepelerden aşağı dere gibi sular akıyordu. Askerler açıkta dolaşamıyor, yer altındaki nemli barınaklara kapanıp kalıyorlardı. Koşar adımlarla sedyelerdeki yaralıları taşıyan askerlerin üstüne yağmurun ilk damlaları düştü. Damlalar giderek sıklaştı. Birden nereden çıktığı anlaşılmayan uzun siyah elbiseli bir kadın koşarak geldi. Elindeki kırmızı şemsiyeyi yaralılardan birinin üzerine uzatıp sedye taşıyanların yanı sıra koşmaya başladı. Bir yandan da yağmurdan korunmak istediği yaralıya doğru eğilerek onunla konuşmaya çalışıyordu. Morris amca, Morris amca diye seslendi Norma. Sedyede yatan, üstü başı kandan kıpkırmızı olmuş genç asker gözlerini açmaya çalıştı. Morris amca, hiçbirimiz ölmeni istemiyoruz. Öyle gençsin ki. Yaralının dudakları belli belirsiz oynadı. Norma ne söyleyeceğini duymak için iyice eğilip sedyeye yaklaştı. Öleceğimi biliyorum, diye fısıldadı yaralı asker. Sesi yorgundu. Ne yazık ki sonradan görülen düşler gerçekleri değiştirmeye yetmiyor. Ben de, arkadaşlarım da öleceğiz. Daha çok kişi ölecek. Kahrolası Çanakkale, hepimize mezar olacak. Morris'in son sözleri Gelibolu Yarımadası'nın tepelerinde yankılanarak tekrar tekrar duyuldu. Norma olduğu yerde kalıp bütün çevresini saran bu sözleri birkaç kez dinledi. Sedyeleri taşıyanlar gözden kayboldu. Yağmur altında şaşkın ve üzgün duran Norma'dan başka kimse kalmadı. Kahrolası Çanakkale, hepimize mezar olacak. Daha önce duydum ben bu sözleri diye düşündü Norma. Morris amca söylemedi bunları. Bir başkası ama kim? O anda yağmurla birlikte gökten yere kitaplar düşmeye başladı. Ayaklarının çevresine bir yığın kitap biriki verdi. Norma dizlerinin üstüne çöküp bunlardan birini eline aldı. Kapağına bakar bakmaz tanıdı. Sydney'deki halk kütüphanesinden alıp okuduğu kitaplardan biriydi bu. Evet, bu kitapta okumuştu o sözleri. İngiltere'de Gelibolu Yarımadası'na asker çıkartılması planlanırken Amiral Fisher'ın söylemişti. Kahrolası Çanakkale demişti. Hepimize mezar olacak. Daha o gün olacakları görebilmişti demek. Ne yazık ki sözünü dinletememiş, Gelibolu savaşlarının sürdürülmesini önleyememişti. Aynı sözler tekrar tekrar yankılanırken Norma adının söylendiğini duydu. Başını elindeki kitaptan kaldırıp çevresine bakındı. Norma, Bayan Norma diyordu giderek yaklaşan ses. Bir erkek sesiydi bu. Bayan Norma diye seslenirken bu kez hafifçe omuzuna da dokundu rehber Murat. Norma düşlerden gerçeğe, geçmişten bugüne döndü. Uyandı ve nerede olduğunu anlamak istercesine karşısına duran Murat'a baktı. Törenin başlamasına az kaldı, dedi genç rehber. Sizi onun için uyandırdım. Kızları da uyandırıp gelin. Sonra yer bulamayabilirsiniz. 5. ayrımın sonu, sayfa 90.